Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, insan ve çevre ilişkilerinden programımızda muhtelif zamanlarda bahsediyoruz. Ve bunun hakikaten hem bize ait, bizim medeniyet yorumumuzun ortaya çıkarttığı mütefekkirlerce, hem de batı kaynaklarına baktığımızda, batıdaki düşünürlere baktığımızda, paradigmatik bir modele göre her toplumun egemen bir dünya görüşünün var olduğunu ve insan-çevre konusundaki ilişkilerin de bu dünya görüşü çerçevesinde şekillendiğini söylüyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. İslam toplumuna baktığımızda aslında bir dünya görüşü elbette olmakla birlikte bu dünya görüşünün sünnete göre şekillendiğini ki hikmet geleneği de denmektedir buna, hikmet geleneğinden de bahsedilmektedir. Tabi bu sünnetin de temelinin Kur'an'a dayandığını, yani Kur'ani bilgiler ve nebevi ölçülere göre bu dünya görüşünün belirlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla onun çevreyle olan ilişkilerini de yine bu iki esas, aslında sünnetin, güncel yorum gerektiren hususların da yine sünnet bağlamında Kur'an'a yaslanarak ortaya çıkartılması gerektiğinin gerekliliği, zarureti üzerinde de durmanın esas olduğunu söyleyelim. Buna göre kainat onu var eden Allah'ın varlık ve kudretinin delili olarak yaratılmıştır. Rum suresinden bahsetmiştik. 24. ve 25. ayeti kerimeleri bu duruma bir delil olarak gösterilebilir. Diyor ki Cenab-ı Allah, meal olarak aktaralım, size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle durması onun kudretinin delillerindendir. Canlı ve şuurlu varlıklar aleminin bir parçası olan insan, bu alemin etkilenen ve etkileyen bir parçasından ibaret. Cenab-ı Allah yine şöyle buyuruyor. Kainat çeşitli ve farklı unsurlardan meydana gelmiş olsa da, her mahluk ve canlı ilahi bir bütünlük arz eder. Bunun da yine tevhid inancına dayandığını, tevhid kaynaklı bir husus olduğunu hatırlatalım. Yeryüzünde gezen her türlü canlı, gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan, yani bir ümmetten başka bir şey değildir. Yeri de tüm canlılar için elverişli hale koyan Cenab-ı Allah'tır. Bu ayet-i kerime mealleri, Cenab-ı Allah'ın yeryüzünü bütün canlılar için en uygun ve mükemmel biçimde yarattığını ifade ediyorlar. İslam düşünürlerinin büyük bir kısmı, dünya olabilecek alemlerin en mükemmelidir görüşünü kabul ediyor. Kainat belli bir gaye için belli bir nizam ve bir takım kurallara göre tüm canlılar için elverişli biçimde yaratılmıştır ki, buna biz genel itibariyle sünnetullah diyoruz. Allah'ın yaratma ve yönetmesinde ezelden süregelen ve değişmeyen kurallar gereğince, varlıklar ne için gönderildiklerinin, işlevlerinin bilincinde, farkındadırlar. Farkındalık esasına dayanıyor bu husus. Mükemmel bir surette ve düzen içinde yaratılmış bu alem, kemal ve mükemmelliğini, onu yöneten ve nizama koyan yaratıcısının hususiyetlerinden almaktadır. Cenab-ı Allah'ın tecelli etmesi, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının, Cenab-ı Allah'ın esmasının tecellisi meselesinden bahsedecek olursak, yeryüzünde bunun tecelli ettiğini, insanın da vazifelerinden bir tanesinin işte yeryüzündeki Cenab-ı Allah'ın halifesi olarak bunu tecelli ettirmek olduğunu dile getiriyoruz. İslam yönetim anlayışında devlet vatandaşlarını topraklarında bulunan canlı cansız varlıklarla insan yapısı çevreyi temsil ederek, canlı cansız doğayla insan yapısı çevre unsurlarının varlığını sadece insan için ve onun hatırına değil, bizatihi kendiliğinden hak sahibi kabul eder. Kur'an, o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere sizin hizmetinize, sunmuştur. Ayetinde beyan olunduğu üzere, yaratılmışların bir lütuf olarak insana sunulduğunun söylenmesinin yanında, insanın gerçekte bir emanetçi olduğunu da beyan ediyor. Şimdi emanet açısından hususa baktığımızda, emin, güvenilir, insana güvenilmesi ve emanet algısına değinecek olursak, emanet algısından da bahsedecek olursak, emanetin insan tarafından dilediği gibi, arzu ettiği gibi kullanılması hiçbir zaman söz konusu değildir. Emanetin sahibine, işte o devredilme meselesi, emanetin sahibine devredilmesi, yeniden verilmesi de emr-i hak vaki olup bu dünyadaki ömür tamamlandığında emanetin sahibine en güzel şekilde yetiştirilerek ya da korunarak teslim edilmesi zarurettir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan çok zalim ve çok cahildir. Ayet-i kerimesi bu emanet algısında en güzel açıklayan, insanın hususiyetini, insanın önemini, insanın görevini en güzel açıklayan ayet-i kerime olsa gerek. Yeryüzünde karışıklığa ve kaosa sebep olabilecek potansiyele sahip olduğu, biraz önce zikrettiğimiz ayette belirtilmiş olan insan, bozgunculuk yapmaktan, düzeni bozmaktan, zarar verip fesat çıkartmaktan men edilmiştir. Bu sayılanların tamamına tabiata karşı işlenecek her kusur dahil edilebilir. Müslümanlar düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın ayetinden hareketle çevre denilen, tabiat denilen olgunun insandan topluma, hayvandan bitkiye, kaynaklarından kurallarına kadar bütün unsurlarını zarar vermeden koruma emrini almış oluyor artık. İşte İslam'ın çevre anlayışı, önce tahrip eden, sonra onaran kapitalist düşünceden farklı bir istikamet çizer. Kur'ani anlayış, varlıklar aleminden düzeni bozmayacak şekilde, bunun altını çizelim, gerektiği ölçüde. Evet, altını çizmemiz gereken husus nokta burası. Ve miktarda, gerektiği miktarda faydalanmayı mümkün görür. Hazreti Peygamber aleyhisselamın tabiatın hiçbir şart ve durumda tahrip edilmesine müsaade etmeyen tutum ve davranışları da buna en güzel örnektir. Onun Rafi bin Amr çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derece şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye" sözleri, makul dahi olsa, ferdi veya toplumsal hiçbir ihtiyaç durumunun tabiatı tahribe ruhsatının olmadığını gösteriyor. İnsanın ihtiyaç ve iyiliği için tabiat ve kaynaklar denilen istifadeye açık bileşenler asla feda edilemez. Bu durum doğrudan bir hak ihlalidir, hakkın gaspıdır. Endüstriyel toplumda çevrecilik, çevrenin korunmasını, insanın da bu korunmuş çevrede fiziksel ve ruhsal olarak dengeli ve sağlıklı biçimde yaşaması anlamına gelir. Modern toplumların nihayet ulaştıkları çevre anlayışı ise, tabiatla iç içe geçmiş bütüncül bir yaşam biçimini ifade ediyor diyebiliriz. İslam dininin en büyük uygulayıcısı olan Allah Resulü'nün iki sözü, İslam'ın tabiatla olan irtibat ve ilişkisini izah eder nitelikte. İlki, "Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz" meşhur hadisidir. Bu hadis, İslam dininin çevrecilik anlayışının insan merkezli bir çevreci anlayış olmadığını, her iki varlığın birbirleri için ifade ettiği değere tekabül eder, değere işaret eder. Fayda ve zarar üzerinden yürütülen pek çok çevre anlayışı bu sevgi seviyesinde ifade edilmiştir. Müslümanlar tabiata sevgiyle bağlıdırlar. Bu sevgi hem ona verdikleri değerden hem de onu yaratana duydukları sevgi ve hürmetin tezahürlerindendir. Bir diğeri, yeryüzü bana mescit kılındı hadisi şerifi. Bu sözse insanın kulluk kutsallığından kendisini arındırdığı kabul edilmiş, ibadet makamına göstereceği bütün özen ve titizliği yeryüzüne ve içindekilere göstermesi, kutsallık atfetmesi sağlanmıştır. Mescit temizlik demektir. Mescit kabul edilen yeryüzünün mescit seviyesinde temizliği ve korunması da bu kabulün getirdiği bir zorunluluk. Modern hukukta da çevreyle ilgili bir takım temel konulardan bahsediliyor. Bunlardan birincisi, çevre insan eliyle kirletiliyor. Evet, bunu biliyoruz. İkincisi de kirlenen çevre temizlenmelidir. Bu iki husus dikkate alınarak İslam çevre hukukunu çevrenin kullanılması, temiz tutulması, kirlenmekten korunması ve kirlenen çevrenin temizlenmesi gayesiyle alınan tedbirleri düzenleyen hukuk kaidelerinin tümü olarak tanımlamak mümkün. İslam düşüncesinin merkezinde kamu yararı düşüncesi yer alıyor. Bunun yanında insanlara, eşyalara, canlılara ve cansızlara zarar vermemek ve zarara mani olmak ikinci çok mühim esas. Bu husus Resulullah Efendimizin şu hadisinden hareketle belirlenebilir. Diyor ki Resulullah, zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yasaktır. Zarar vermemek, zararlıyı bertaraf etmek İslam çevre hukukuna göre yeterli değil. Ek olarak zararı gidermek, izale etmek de gerekli. İslam hukuku çevreye zarar vermeyi yasakladığı gibi, çevrenin temizliğini istemek ve emretmenin de İslam'ın en mühim prensiplerinden olan iyiliği emretmekten, emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek, kötülükten men etmek çerçevesinde izah edilir. Dolayısıyla çevreyi temiz tutmayı emir ve teşvik, insanları da bu zarardan sakındırmak bizzat İslam'ın bu prensibinin bir zorunluluğudur. Kurulmuş büyük İslam devletlerinin neredeyse tamamında göze çarpan düzen, temizlik, güzelle güzele tutkun meftun oluş, yoksulu ve acizi koruma, hayvanlara değer verme ve bakımını üstlenme, hep Anadolu Hisarı'nda kurulan bir vakıftan, sokak köpeklerini besleyen, tek işi bu olan bir vakıftan hep bahsederiz. Leylek hastanelerinden bahsederiz. Camilere yapılan kuş evlerinden, kuş saraylarından bahsederiz. Hep işte hayvanlara değer verme ve bakımını üstlenme, ağaçları koruma ve ağaçlandırma çalışmalarını İslam dininin arz üzerindeki her varlığa verdiği değeri gözler önüne serdiğini, İslam'ın ne kadar bütüncül bir düşünce yapısını öngördüğünü de gözler önüne seriyor. Ancak tarihi seyir içinde özellikle son birkaç yüzyıldır gerçekleşen dinin bu insanı yöneten ve yönlendiren algısından uzaklaşma. Dinden uzaklaşma değil, ibadetlerde hiçbir problem yok belki. Ancak bu ibadetlerin içselleştirilmesi veya İslam'ın emrettiği hayat tarzının uygulanması, yaşanması hususunda bir uzaklaşmanın olduğunu, bir anlamlandırma sorunu olduğunu, bunun da modernleşmeyle birlikte aslında zuhur ettiğini söylemek mümkün. Belirtebiliriz, böyle bir uzaklaşma var. Ve gayrimüslim toplumlara üstünlük kabulüyle gerçekleşen, gayrimüslim toplumların üstünlüğünün kabulüyle gerçekleşen yakınlaşma, siyasi ve ekonomik güçsüzlüğün güçlüğe öykünmesine yol açtı. Modernleşme problemi. Müslüman ülkeler öz değerlerini unuttular. Güçlenen Batı ülkelerinin ihtişamından etkilenerek onları takibe başladılar. Aslında merhum Üstad Nurettin Topçu, Batı'nın biz özellikle Doğu toplumlar için müthiş bir laboratuvar olacağını, bizim onları uzaktan izlememizin, onları uzaktan tahlil etmemizin mümkün olacağını, mümkün olduğunu söylüyor ama biz uzaktan izlemek yerine bu laboratuvarın bir kobayı haline geldik veya bu laboratuvarın bir süreyi, bir deneme yanılma yeri, bölgesi olarak hayatımıza devam etmeyi tercih ettik. Mukallitlik, takip, taklit etme, taklitçilik. Tabii bu bütün taklitçilik meselelerinin sanayileşmeyle sınırlı kalacağı zannedildi. Bütün bir fikir ve anlayış dünyasının bu sanayileşmeyle, bu teknolojinin transferiyle transfer edileceği, ithal edileceği hiç düşünülmemişti. Elbette bu hususları işte bugün birçok şehirler, yeni şehirler usule getiriyoruz. Eski şehirleri yine kadime bağlı olarak yaşatalım istiyoruz. Ancak bunlar hep mühendislik veya mimarlık çözümleri olarak günümüz algısında fen bilimlerinin bir uygulaması olarak ele alıyoruz. Halbuki şehirlerin sosyolojik ve psikolojik olarak insanları nasıl, ne kadar etkilediğinin üzerinde hiç durmuyoruz. Elbette bununla alakalı çalışmalar da yapılıyor. Ancak mühendisler ve mimarların bu araştırmaları, bu akademik çalışmaları çok dikkate aldığını da söyleyemeyiz. Evet kıymetli dinleyiciler, Batı düşüncesinin temelinde tarım toplumuna geçişle başlatılan ve Rönesans'la kuvvetlenen, insanın üstünlüğü ve tabiatın bu gücün marifetiyle sömürülmesi görüşü olduğu gibi değilse de büyük ölçüde özellikle yan etkileriyle birlikte İslam dünyasına girdi. İslam topraklarındaki bakımsızlık, bu harap olmuş durum, bu boyut, ulaştığımız bu boyut, bu dönemlerle devam eden bir konu. Nihayet Müslüman ülkeler kendi inanç ve gönül dünyalarına ithal ettikleri sorunlarla çağdaşı ülkeler gibi mücadeleye başladılar. Bu sorunlara kendi gönül ve kültür dünyalarından çözümler üretmekte aciz kaldılar. Bir toplum var, toplumun alışkanlıkları var. Topluma uyan fikirler, topluma uyan, onunla uyumlu olan, yıllarca iç içe geçmiş bir düşünce yapısı var. Bu düşünce dünyasını reddedip, bu düşünce dünyasını inkar edip, yeni bir düşünce dünyasını, bu aslında bir doku uyuşmazlığıdır. Aynı bazen organ nakillerinde vuku bulduğu gibi doku uyuşmazlığı sonucunda başarısız olmuş. Yani Batı'da bugün başarılı olan birçok uygulamanın ülkemizde başarısız olduğunu, aynı şeyler yapılıyor olmasına rağmen, aynı usuller uygulanıyor olmasına rağmen başarısız olduğunu görüyoruz. Niçin? Çünkü bir doku uyuşmazlığı var, bir anlayış farklılığı var. Oradaki uygulanan, yapılan etkinlikler, uygulamalar bizim topraklarımıza, özellikle İslam'la mayalanmış bu Anadolu coğrafyasıyla uyumsuz ve aynı sonuçlar almak mümkün değil. Evet, Anadolu toprağından bahsetmişken tasavvuftan, sufi geleneğinden bahsetmeden geçemeyiz elbette. Sufiler, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, İlk zamanlardan itibaren hayatın anlamı, alem ve içindekilerin mahiyeti ve değeri, insanın alemle ilişkisi hakkında düşündüler ve çeşitli yorumlar getirdiler. Bugün elbette bu felsefe ile tasavvufun birbirinden çok ayrı ayrı şeyler olduğu söylense de aslında bu işte hayatın anlamı, alem, içindekilerin mahiyeti, değeri, bunların hepsi modern ifadeyle felsefe yapmaktır. Ama bu felsefe yeni bir şey olarak sunulan, eksik olduğumuz şeyin tasavvuf geleneğinin temelini oluşturduğunu, tasavvufun zaten bu demek olduğunu ıskalıyoruz zannediyorum. Bu yorumlar içinde tabiat ve öğelerine dair düşüncelerin önemli bir yer tuttuğunu da hatırlatalım. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir, cezaya acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Ayet-i kerimesi, varlıkların yaratıcıyla olan ilişkisinin onlara kattığı hususiyeti izah ediyor. Zikir ve tesbih etme kabiliyeti varlıklarda şuur ve bilinç delilleri olarak kabul edilmiş. Böylece tabiatın cansız değil, canlı ve anlamlı olduğu fikri ortaya atılmıştır. Ashabın büyüklerinden Selman-ı Farisi ve Ebu Derda birlikte bir şeyler pişirmek üzere ocağın başında bulundukları bir an, Ebu Derda çanağının altında ateş yakıyorken çanağın içinden bir ses geldiğini işitir. O ses tıpkı çocuğun seslenmesi gibi tesbih etmek suretiyle yükselmektedir. Sonra ses azalır ve çanak devrilir. Tekrar eski haline gelir. Fakat onun içindeki yemekten bir damlası dahi zayi olmamıştır. Ebu Derda, "Ey Selman, dikkat et. Hiç görmediğin bir manzaraya gel de bak. Ne sen ne de baban daha önce böyle bir manzara görmemişsinizdir." diye bağırır. Bütün bu olanları çok şeyler görmüş bir eda ile izleyen Selman-ı Farisi, "Eğer sen sükût etseydin, Allah'ın yüce mucizelerinden nicelerini daha görecektik." buyurur. Elbette bu şekilde bir takım metafiziksel hususların bugün güncel dille açıklanması, izah edilmesi mümkün olmasa da, bunun tabiata yüklenen anlam açısından, sadece anlam bütünlüğü, anlam verilmesi, canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin kurulması açısından bu darbu mesele bir göz atmakta fayda olabileceğini mülahaza ediyoruz. Derin ekoloji olarak tanımlanan insanla tabiat ilişkisini derinlemesine inceleyerek tabiatın değerinin kendinden olduğu fikri mutasavvıflarda daha üst bir seviyede algılanır. Var olan her şeyin Allah'ı zikir üzere bulunduğu düşüncesinden hareketle tabiat kutsallık atfedilen bir mertebeye yükseltilmiştir. Hüseyin Hamevi dervişlerini çiçek toplamaya gönderir. Eşref-i Rumi Hazretleri de, ki Eşref-i Rumi Hacı Bayram Veli'nin damadı ve bu coğrafya yani Anadolu coğrafyasına İslam'ı mayalayan önemli isimlerden bir tanesidir. Eşref-i Rumi Hazretleri de mürşidinin isteği üzerine gider ama kuru bir menekşeden başka bir şey getirmez. Hamevi sebebini sorduğunda, "Sultanım, hangi menekşenin başına varsam bana Allah hakkı için beni koparma, tesbihimden beni ayırma" diye yalvardığını duydum. "Sonunda işte şu zikir ve tesbihi tükenmiş menekşeyi buldum" der. Benzeri olaylar anlatan pek çok derviş menkıbesi bulunuyor. Allah kainatla konuşur ve onları canlı varlıklar gibi muhatap kabul ederek der, "İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin. Varlıklar da gönüllü olarak geldik" derler. Varlıkların yaratılışı sırasında Cenab-ı Allah'ın "kün" yani "ol" emri verildiği anda bu emre tabi olan varlıklar zuhur ettiler. Kutsal nefesi Rahmani sayesinde eşya ilahi bir tecelliye maruz kaldı. Davud Kayseri'de nefesi Rahmani'yi vücudun el-Vahhab ve el-Cevad'ın mertebesinden ayağını sabite üzerine yayılması olarak tarif eder. Bu sebeple sufiler alemdeki tüm mevcutları ilahi birer kelime olarak kabul eder. Zira her şey, her yaratılmış nefesi Rahmani'ye bağlı olarak ilahi bir kutsiyete sahiptir. Biraz önce ifade ettiğimiz "emrime gelin" emri mucibince gönüllü olarak geldik diyenlerin zuhur ettiğini ve bunların da ilahi bir kelimeye muhatap olduklarını, bu husustan dolayı da ilahi bir kutsiyet kazandıklarını söylüyor mutasavvıflar. Diğer taraftan kıymetli dinleyiciler, Müslümanların temizliğe verdiği önemi izah ederken tasavvufi kavramların kullanıldığını görüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ya Ayşe, ya Ayşe, şu iki elbiseyi yıka. Bilmez misin ki elbise kirlendiği zaman tesbihi biter. Temizken tesbih eder, kirlendiği zaman tesbihi biter. Öyleyse Müslüman temiz giyinmeli ki kalbi ve azaları gibi elbisesi de tesbih etsin. Evdeki kirlilik, süprüntü, bereketi giderir, rızkı azaltır. Ve bir insan secde ettiği zaman, secde ettiği mahal yedi kat yerin altına kadar temizlenir hadisi şerifleri, mutasavvıfların zahiri ve batini temizliği bir arada yorumlamalarını sağlamıştır. Mekanın ve yerin temizliğinin ancak ibadetlerle sağlanabileceğini beyan etmişlerdir. O halde bir yerin temizliği ibadetledir, bir mekanın temizliği sadece maddi ölçülerle ölçülemez. Maddi ölçülerle temiz olduğu halde manevi yönden kirli kabul edilen mekanlar vardır. Bu yerlerin temizliği ve güzelliği, cami, tekke gibi kutsal yapılar ve iman ve irfan gibi değerlerle ziynetlendirilerek temin edilebilir. Mekanlara atfedilen bu temizleyici ve güzelleştirici nitelik sebebiyle mutasavvıflar sadece manevi imar, gönülleri ihya ile değil, mekanları da imar ve ıslah işiyle ilgilenmişlerdir. Nerede metruk ve harap bir cami varsa, kervansaray varsa tamir etmeye gayret etmiş, mektep, medrese, çeşme, sebil varsa ihyaya çalışmışlardır. Elbette tasavvuf geleneğinde ahi kültürünün de olduğunu ve bu tamir, organizasyon, imar işlerinin de ahi marifeti olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.